Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 44. Ayrım. Hayır, beni Friedman'a gammazladığı için kime teşekkür etmem gerektiğini öğrenmeye geldim. Lanet olsun, bilerek yapmadım, dedi Beaver. Ama Stone çoktan çıkmıştı odadan. Hızla uzaklaşan adımlarının seslerini duyabiliyorlardı. Ashburn, Chapman'a baktı. Neler oluyor? Söyledi size. Arkadaşları kayıp ve Friedman'ın elindeler. Emin misin? Diye sordu müdür. Adamın kendi ağzından duyduk. Ashburn koridora baktı. Ne yapacak? Sizce ne yapacak? Diye cevapladı Chapman bu soruyu. Bunu tek başına yapamaz. Onda olmayan kaynaklar var bizde, dedi müdür. Bu çok işe yarardı. Ama o John Carr. Ve çok içten söylüyorum, sizin çoğunuzda olmayan kaynaklar var onda. Bu dünyadaki hiç kimse de o kadını ele geçirmek için Stone'unki kadar motivasyon yok. Ve sen bize arkadaşlarının nerede tutulduğunu bilmediğini mi söylüyorsun? Dedi Ashburn. Bilse bile bana söylemez. Bu bilgiye nereden ulaştınız? Güney Bronx'ta, dedi Chapman. Güney Bronx mu? Diye bağırdı Ashburn. Güney Bronx! Güney Bronx'taki bir ipucunu nasıl yakaladınız? Bu soruyu Sherlock Holmes'e sormalısın. Ben sadece iyi ve yaşlı Watson'ım. Ajan Chapman, diye bağırdı müdür. Efendim, dedi Chapman adama bakarak. Eğer işinize yarayacak bir şey bilseydim, size söylerdim. Neden buna inanamıyorum acaba? Durdu ve Chapman'a dikkatle baktı. Sadakatinin kime bağlı olduğunu açıkça görebiliyorum. Benim sadakatim, efendim, buradan binlerce mil ötedeki yaşlı bir hanımefendiye, hırsı bir başbakana ve kepekleri olan zeki bir yaşlı adama bağlıdır. Emin misin? Diye sordu müdür. Ben bundan hep emin oldum, dedi Chapman. Odadan çıkmak için döndü. Nereye gidiyorsun? Dedi Weaver. Holmes'un Watson'a ihtiyacı var. Ajan Chapman, bu sizin kavganız değil, dedi müdür. Belki de. Ama şimdi bu kavgadan çekilmem çok kötü olur. Sizi gözaltına alabilirim, dedi müdür. Evet, alabilirsiniz ama alacağınızı sanmam. Chapman döndü ve hızla Stone'un peşinden gitti. Bölüm 95. Peki neden Annabel ve Caleb, dedi Harry Finn. Knox'un Range Rover'ında Washington'ın batısına doğru ilerliyorlardı. Şafak sökmesine birkaç saat kalmıştı ama gece çok karanlıktı. Dışarıdan az bir ışık geliyordu ve arabanın rengi dışarıyla uyuyordu. Siyah. Stone yine ön koltukta oturuyordu. Çünkü onlar bana yardım ettiler ve Friedman bu işten hoşlanmadı, dedi dişlerinin arasından. Bir çaylağın bile görebileceği bir oyunda beni kandırmasına izin verdim. Kendimi bir aptal gibi hissediyorum. Ama Stone'u rahatsız eden bir şey daha vardı. Marissa Friedman kadar akıllı bir kadın sadece intikam almak için bunu yapmazdı. Başka bir şey daha olmalıydı. Ama bunun ne olduğunu bilmiyordu Stone. Ve eğer Stone'un korktuğu tek bir şey varsa, o da bilinmeyendi. Annabel ve Caleb'ın kayıp olduğunu, son 24 saattir onları kimsenin görmediğini hemen teyit ettirdiler. Stone kısa bir süreliğine Alex'i ziyaret etti. Durumu değişmemişti ama kötüleşmemişti de. Küçük de olsa iyi bir haber olarak gördü Stone. Kalın sargılar içinde hastane yatağında yatan arkadaşına baktı. Elini tutup sıktı. Alex, eğer beni duyabiliyorsan her şey düzelecek. Sana söz veriyorum. Her şey düzelecek. Durdu ve derin bir nefes aldı. Sen bir kahramansın Alex. Başkan iyi. Hiç kimseye bir şey olmadı. Sen bir kahramansın. Stone eline baktı. Bir an arkadaşının elini sıktığını hissetti. Ama bilinçsiz yatan ajana bakınca bunun sadece umut dolu bir dilek olduğunun farkına vardı. Yataktaki arkadaşını görünce Stone kendini o kadar suçlu hissetti ki dizleri titremeye başladı. Benim yüzümden orada yatıyor. Ve Annabel ile Caleb ölmüş olabilirler şu anda. O da benim yüzümden. Stone eski şehir Alexandria'da nadir kitaplar satan bir kitapçıda durdu. Stone ve Caleb dükkanın sahibine yardımcı oluyorlardı. Adam da karşılığında Stone'un eski binanın alt katında bir şeyler saklamasına izin veriyordu. Boşerler Rover'ın arkasındaydılar şimdi. Cinayet dağımı, dedi Chapman. Bahsettin ama tam olarak açıklamadın. Stone'un cevap vermeyeceği anlaşılınca Knox verdi. Eski CIA eğitim merkezi. Benim zamanımdan önce kapatılmış. Duyduğum kadarıyla cehennem gibi bir yermiş. Soğuk savaş zamanında ajanlığın çalışma şekli. Binayı yıktıklarını sanıyordum. Hayır, yıkmadılar, dedi Stone. Knox merakla baktı. Son zamanlarda gittin mi hiç? Evet, çok yakın bir zamanda. Neden? Diye sordu Chapman. İş için, diye cevap verdi Stone. Plan nedir? Dedi Finn. Ön koltuğa doğru eğildi. Cevap olarak Stone ince bir kağıt çıkardı ve Finn'e geri uzattı. Finn tepedeki lambayı açtı. Chapman'la birlikte plana baktılar. Stone'un yazdığı notlar vardı kağıdın üzerinde. Burası çok korkunç görünüyor, dedi Chapman. İşkence odası olan bir laboratuvar mı var? Karanlıkta rakibinle karşılaştığında kimin diğerini öldürdüğünü görmek için bir bekleme tankı mı? Stone dönüp baktı. Korkaklar için değildi. Bakışlarında soru vardı. Chapman hemen anladı. Ben korkak değilim. Bunu duyduğuma sevindim, dedi Stone. Chapman bagaja baktı. Binada sakladığın ikinci el aletler çok iyiymiş. Evet, iyilerdir. Bu işi nasıl yapacağız, diye sordu Knox. 211. caddeye döndü. Virginia'daki küçük kasabaya geldiler. Mavi sıra dağların eteğindeydi. Virginia'nın dünyaca ünlü olmasının bir nedeni vardı. Küçük Washington'daki meyhane buradaydı. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir dünya mutfağını sunan ünlü bir restorandı meyhane. Kasabadan çıktılar ve dağlardan yukarı tırmanmaya başladılar. Stone sessizliği bozdu. İki tane giriş noktası var. Biri açık, biri değil. Sence Friedman ne kadar iyi biliyor binayı? Diye sordu Chapman. Friedman da Knox gibi. Onun zamanından çok önce kapanmış bina. Orada eğitim almamış hiç. Ama senin soruna cevap veremem. Binanın varlığından haberdar olduğu belli. Çok iyi incelemiş olabilir. Her karesini gezinmiştir. Yani ikinci girişi de bilir mi? Dedi Knox. Bildiğini farz etmeliyiz. Ama giriş ve çıkış için kullanılan üçüncü yolu bilemez. Orayı sadece ben bilebilirim. Stone cinayet dağına geldikten 4 ay sonra, birkaç dakikalığına tek başına dışarı çıkması gerektiğinde bulmuştu bu yolu. Sadece derin bir nefes almak ve kendine gelmek istiyordu. O cehennem deliğinden çıkmak istiyordu. Bazen bütün hapishanelerden kötü oluyordu o bina. Bu yüzden Knox ile kaldığı sık hapishaneye dayanabilmişti Stone. Çünkü ben daha kötüsüne katlanmıştım. Cinayet dağında 1 yıl geçirmiştim. Benim anlayamadığım neden burada böyle bir şeye kalkışıyor? Annabel ve Caleb'ı kaçırıp seni buraya getiriyor. Artık kaçma şansı yok. Acımasız görünüyordu Stone. Kaçma niyetinde olduğunu sanmıyorum. Bu iş yüzünden işinin biteceğine ikna oldu bence. Ama kendi kurallarıyla çıkmayı seçiyor. Yani ölmeye istekli, dedi Knox. Ve bizi de öldürmeye, dedi Stone. Tehlikeli bir rakip, dedi Finn. Ölmeyi umursamayan biri. İntihar bombacısı gibi. O da benim için aynı şeyi düşünse iyi olur, diye mırıldandı Stone. Diğer üçü birbirlerine baktılar. Ama bir şey demediler. En sonunda Chapman bozdu sessizliği. Peki önden mi gireceğiz, arkadan mı? Bir şekilde içeri girmemiz gerekiyor. Yanında 6 adam olacak. Hepsi Rus. Hepsi sert kaya. Friedman'ın söylediği herkesi öldürürler. Tamam, ama bu benim sorumu cevaplamıyor. Büyük bir yer burası. Caleb ve Annabel'in başında bekleyen birine ihtiyaçları olacaktır. Friedman güvenli bir yerde, geridedir. İlk olarak 5 adam eder bu. Hepsini de kapılara yığamaz. İçeriği korumak için en az 3 kişi lazım. Bu da her kapıda 1 kişi var demektir. Bu da bizim için iyi. Bizim ne yapmamızı istiyorsun? 2 kapıyı da deneyeceğiz. Hangi grup içeri girerse oradan devam edeceğiz. Ama böyle yaparsak bölünmüş olacağız. 2'ye 1 olacak. Eğer bölünmeyip hep birlikte bir kapıya yönelirsek 4'e 1 oluruz. Bu ihtimal daha çok hoşuma gitti, dedi Knox. Benim de, dedi Stone. Ama öyle yapmayacağız. Neden? Dedi Chapman. Göreceksiniz. Bölüm 96. Stone tek başınaydı. Kocaman kayalardan, dik yamaçlardan aşağı kayıyordu. Cinayet Dağı'nın ikinci girişine gidiyordu. CIA'in efsanevi suikastçı grubu Triple Six'teki acemi yerlerden biriyken, hayatının bir yılını burada geçirmişti. Yeni av ve cinayet yöntemlerini uygulamayı, hem insandan daha fazlası hem de daha azı olmayı öğrenmişti. İçindeki bütün şefkat ve empati duyguları silinince, yetenekli bir yırtıcı hayvan olmuştu Stone. Evrendeki en iyi katilleri yetiştirmişti Cinayet Dağı. Ayrıca John Carr'ın en iyilerin en iyisi olduğunu bütün evren onaylamıştı. Eğitim o kadar yoğundu ki Stone ve arkadaşları binanın dışına çıkmak için bir yol bulmuşlardı. 20 mil ötedeki kasabaya gitmek, bir şeyler içmek ya da birkaç çiftçi kızıyla yatmak için yapmıyorlardı bunu. Sadece yıldızların altında oturmak, aya bakmak, esintiyi hissetmek, ağaçların yeşilini görmek ve ayaklarının altındaki toprağı hissetmek için çıkıyorlardı. Stone, Cinayet Dağı'nın altına giden o yolun hala orada olduğundan emin olmak istiyordu. Bu gruba girmeye teknik olarak gönüllüydü ama aslında öyle değildi. Stone, CIA'den bir adamın kendisini görmek için kışlasına geldiğini hatırlıyordu. Stone ve taburu Vietnam'dan yeni dönmüşlerdi. Stone, bir silahlı çatışma sırasında o kadar kahramanca davranmıştı ki onur madalyası alacağı konuşuluyordu. Ama böyle bir şey olmadı. Çünkü Stone'u kıskanan kıdemlerden biri evraklarla oynamıştı. Eğer Stone o madalyayı alsaydı, hayatı bambaşka olabilirdi. Onur madalyası alan az kişi vardı. Ama takım elbiseli adam gelmiş, Stone'a bir teklifte bulunmuştu. Gel başka bir ajanlığa katıl. Ülkenin düşmanlarıyla savaşmaya adanmış bir birime. Ülkenin düşmanları, demişti. Stone'a başka pek bir şey söylenmemişti. Tavsiye için komutanına bakmıştı. Ama kararın çoktan verildiği belliydi. Stone o genç yaşında Vietnam'daki hizmeti sayesinde madalyalara, övgüye boğulmuştu. O günden sonra nefes kesici bir hızla ordudan çıkarılmış ve Cinayet Dağı'na gelmişti. Bu yoldaki ışık azdı ama Stone yolunu bulmakta zorlanmıyordu. Hafızasını kullanıyordu. Kısa süre önce buraya geri geldiğinde de böyle yapmıştı. Sanki buradan hiç uzaklaşmamış gibi hatırlıyordu her şeyi. Sanki bilgiler zihninin hücrelerinde dolanıp duruyordu. Ölümcül bir hızla ilerlemeye başlamadan önce dinlenen kanserli hücreler gibi bilgiler de dinlenmeye geçmiş ama hiç kaybolmamıştı. O zamanlar hiçbir yer güvenli değildi. Her parçası savunmasızdı. Işık hiçbir şey göremeyecek kadar azalınca eski gece görüşü gözlüklerini taktı. Yarıklar gittikçe ufalıyordu. İnce kalmış olması çok iyiydi. Yoksa o yarıklardan geçemezdi. Ama Stone bir hayat kurtarmak için koca Reuben Rhodes'un bu yarıklardan nasıl geçtiğini hatırladı. Başkan Brennan'ın hayatını kurtarmaya gelmişlerdi. Triple Six'teki bütün adamlar inceydi. Kıkırdak ve kastan başka bir şeyleri yoktu. Bütün gün koşup gece hiç ıskalamadan ateş edebilirlerdi. Olay esnasında planları değiştirebilir, ne kadar derine saklanırsa saklansın bir düşmanın yerini bulabilirlerdi. Stone bunların nefes kesici, ilgi çekici ve hatta unutulmaz olduğunu inkar etmiyordu. Ama buraya dönmeyi hiç istemedim, dedi Stone kendi kendine. Durup ileriye baktı. Aradığı giriş biraz önündeydi. Bir mutfak dolabının arkasına yapılmıştı. Stone hep kendinden önceki öğrencilerin bunu yaptığını düşünmüştü. Stone ve arkadaşları bir gece bu girişi fark edip kullanmaya başlamışlardı. Orada biraz özgürlük isteyen tek sınıf Stone'unki değildi demek ki. Belki de Cinayet Dağı'nı yöneten insanlar, acemilerin hayatları üzerinde biraz söz sahibi olduklarını düşünsünler diye kendileri yapmıştı. Bu korkunç deneyimden birkaç dakika olsun uzaklaşmaları için. Belki de delirip hepsini öldüreceğimizden korkmuşlardı. Silahını kınından çıkardı. Belinden başka bir şey daha aldı. Giriş hemen ilerideydi. Friedman'ın katı emirler vermiş olduğunu düşünüyordu. En azından onu öldürmemelerini söylemiş olmalıydı. Onu bana getirin. Sonra muhtemelen kendi öldürecekti Stone'u. Annabelle ve Caleb'ın ölümlerini izlettikten sonra. Girişin dışına ulaştı. Silahını hazırladı ve diğer nesneyi eline aldı. Kısaltılabilen bir oltaydı. En uzun haline getirdi Stone. Dolabın arkasında kalan duvara itti. Siyah bir kaya gibi boyanmıştı. Ama aslında tahtaydı. Artık çürümüş bir tahtaydı. Oltayla iyice itti duvarı. Tahta ileri gidince duvar içeri doğru açıldı. Açık duran yerden bir şey fırlayıp Stone'un yanında durduğu kayaya çarptı. Bunu bekliyordu. Bir ok atılmıştı. Öldürmek için değil, felç etmek için. Cebinden çıkardığı bir metalin içindeki iğneyi çıkardı. Açık kısımdan içeri fırlattı ve aynı anda bir kaya çıkıntısının arkasına geçti. Küçük bir enerji darbesi yükseldi. Ardından da yoğun bir duman. Stone gaz maskesini takıp saydı. Duvarın arkasındaki adamın yere düştüğünü duyunca saymayı bıraktı. Açık kısımdan içeri girdi ve yere baktı. Adam çok iriydi. Kafası tıraş edilmişti. Küçük bir keçi sakalı vardı. Elinde bir ok tabancası duruyordu. Muhtemelen öldürmeyip kendinden geçirmek tarzı olmadığı için ok tabancasını kullanmada hiç başarılı değildi. Adamı hareketsiz tutabilmek için iki tane plastik kelepçe kullandı Stone. Hem ellerini hem ayaklarını bağladı. Gaz dağılınca maskesini çıkarıp cinayet dağına doğru ilerledi. Binanın ön girişinde Finn, Chapman ve Knox dağın kayalı yüzeyine gizlenmiş metal kapının önünde duruyorlardı. Kayanın üzerindeki Japon sarmaşığını kaldırınca ortaya çıkmıştı kapı. Stone onlara bir anahtar vermiş ve kapıyı açacağını söylemişti. Ama kapıyı açmak için bir anahtar deliği bile yoktu. Gizli girişten girebilecek tek kişinin kendisi olduğunu da söylemişti Stone. Çünkü kaybolmadan onu takip edebilecekleri kadar yakından gitmelerine imkan yoktu. Onlarla ön kapıda buluşacaktı. "Bizi kandırdı," dedi Knox. Stone'un verdiği anahtar elindeydi. "Buna kandığıma inanamıyorum. Onca yıl elinde buranın anahtarı olması normal bir şeymiş gibi." "Tek başına yapacak bu işi," dedi Finn. "Lanet olsun," diye bağırdı Chapman. Elini ceketinin içine sokup ucu mıknatıslı ince metal bir şey çıkardı. "Nedir o?" dedi Knox. "Biz buna kapı zili diyoruz tatlım." Kapının anahtar deliği olması gereken yere yapıştırdı. Geri çekilmelerini işaret etti. Cebinden bir kumanda çıkardı, koruyucu plastiği açtı ve tuşa bastı. "Lazere bakmayın," dedi. Chapman'ın kapıya yerleştirdiği aletten kırmızı bir ışık yayılınca hepsi kafalarını çevirdiler. Kapı, kilidin olduğu yerden düzgün bir şekilde kesildi ve menteşelerinden açıldı. "Çok havalı bir teknoloji," dedi Knox. "Bir kerelik enerji topluyor. Metal de olsa fark etmiyor. Birçok güvenli kapı için çok işe yarıyor. Anlaşılan Bay Q hala hayatta ve İngiltere istihbaratının içinde. Aslında bu küçük oyuncağı bir kadın icat etti. Ama sen ona Bayan Q diyebilirsin." 44. ayrımın sonu. Sayfa 516. Devamı 45. ayrımda.